أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün geçen hafta yapmış olduğumuz dersin devamını yapacağız. Dersimizin başlığı Paralel Dinler Ölmez. Geçen haftaki de aynı isimde olduğu için bu onun ikinci bölümü olacak. Yine geçen hafta okuduğumuz ayetle başlayacağız. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı ve iblisin ona karşı ve Allah'a karşı tavırlarını anlattıktan sonra Araf suresinin 30. ayetinde şöyle diyor: Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhumut dalale. İnsanların bir kısmını Allah doğru yoluna kabul etmiştir. Çünkü Allah'ın dediği gibi davranıyor. Ama bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Yani Allahü Teala onların sapıklığı hak ettiklerini ifade ediyor. Peki sapıklığı hak edenler kimler? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar şeytanları Allah'tan öncelikli konuma alırlar. Şeytan da işte Nas suresinde sıklıkla okuduğumuz gibi minel cinneti ven nas. Hem cinlerden olur hem insanlardan olur. Şeytan kendisi doğru yoldan çıktığı halde başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışanlardır. Ve onlar doğru yolun üstünde otururlar. Olayı ciddi bir şekilde irdelemeyen, sorgulamayan onların doğru yolda olduğunu zanneder. Bazıları bilerek, bazıları da bilmeyerek yoldan çıkarlar. Şimdi paralel dinler ölmez dediğimizde bunu o kadar ayrıntılı olarak görüyoruz ki bakıyoruz ki her bir mezhep bir din olmuş. Allahü Teala onlarla ilgili olarak En'am suresinde şöyle diyor: İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şî'an leste minhum fî şey. Bu şeyin 159. ayeti En'am suresinin. Dinleri fırkalara ayıran, her biri bir kişinin etrafında toplaşıp cemaatleşen kişiler var ya, hiçbir konuda sen onlardan değilsin. En'am suresi Mekke'de indirilmiş bir suredir. Ve Mekke'de dinlerini böyle parçalayanlar da demek ki var. Kıyamete kadar hep olacak. Değişik gruplar etrafında toplaşanlar, sen hiçbir konuda onlardan değilsin. O zaman Allah katında din sadece İslam'dır. Muhammed Aleyhisselam son Rasul'dür. Artık o Hatemül Enbiya, Nebilerin sonuncusudur. Dolayısıyla artık bundan sonra bir nebi gelmeyecektir. Onun getirmiş olduğu kitap da son kitaptır. Önceki bütün kitapları onaylayan ve Allah'ın bütün insanlıktan istediği hükümleri içinde barındıran tek kitaptır. Şimdi bize şöyle bir şey öğretmişlerdi. Semavi dinler. Biz de bunu doğru zannediyorduk çocukluğumuzda. İşte burada ben bu hem Erdem Hoca'yla hem Fatih Hoca'yla sizin adınıza karşılıklı konuşarak burada bir sonuca varmak istiyorum. Yani size de öyle öğrettiler değil mi? Tabii. Semavi dinler. Bunu söylerken Yahudilik ayrı bir din, Hristiyanlık ayrı bir din, Zerdüştlük ayrı bir din. İşte Nusayrilik ayrı bir din, böyle anlatılıyor.
Bugün bizim çocuklarımıza da aynen böyle öğretiyorlar hocam. Hala öyle.
Evet, dersler anlatılıyor. Yani kitaplarda öyle yazılıyor. Öyle yetiştirildik. Şimdi, acaba bu doğru mu? Mesela şeylerde, camilerde yatsı namazından sonra genellikle Amener Resulü okunur. Bakara suresinin 285. ayetinde Allah şöyle der. Bu Resul inandı. Rabbinden kendisine indirilene. Bütün müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar. Ondan sonra ne derler? Rasullerden hiçbirini diğerinden ayırmayız derler. Yani demek ki Muhammed Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam'dan ayıramayız demektir. Şimdi bakıyoruz ki Allah-u Teala bu konuyu iki ayrı yerde anlatıyor ama sadece bir tanesiyle iktifa edinelim. Âl-i İmrân suresinde 84. ayetten itibaren şöyle diyor. Muhammed Aleyhisselam'a şu emri veriyor. De ki, biz Allah'a inandık ve güvendik. Biz dediği zaman kendisi ve ona inananlar. Bize indirilene. Nedir bize indirilen? Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu. Ondan sonra İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere. Peki İbrahim'e hangi kitap indirildi diye sorsan, bugün ne derler? Suhuf derler. Kaynağı ne? Eğer kaynağı Suhuf-i İbrahim'e ve Musa ayeti ise, Musa nasılsa Aleyhisselam'a da aynı olması lazım. O değil. Bir tarih kitaplarına bakarlar. Ne bir ayet ne bir hadis vardır. Peki İsmail'e indirilen bir kitap var mı? Ne diyor?
Geleneğe göre yok.
Kur'an-ı Kerim'e göre?
Var.
Kur'an-ı Kerim'e göre var.
Tüm nebileri olduğu gibi.
Hayır, bana da kitap verildi diye şey. İşte burada da söylüyor Allah. Birçok ayette söylüyor, sadece burada değil. İsmail'e indirilen kitap. Hani? Yok. Yani biz öyle bir şey öğretmediler yani. İshak'a indirilen kitap var mı? Yok bak. Yakup'a indirilen var mı? Yok. Yani bize öğretilen de yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de
bu ayette söylüyor.
Bu ayette de söylüyor. Bakara suresinin 136. ayetinde ve devamında da söylüyor. Bir de evvel esbat. Esbat ne? Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen nebiler. Onların hepsine de indirildi. Peki gene ben size söyleyeyim. Ve ma utiha Musa ve İsa. Musa ve İsa'ya verilen. Mesela Yakup Aleyhisselam'a da onun soyundan gelen nebilere de kitap indirildiğini kabul eden hiç yoktur. Yani açın, herhangi bir akaid kitabında bulamazsınız bunu. Ve ondan sonra ne dedi? Ven nebiyyûne mir rabbihim. Bütün nebilere, Rablerinden indirilenlere de inandı. Peki bize öğretilen şeyde, Fatih Hoca, sen hem din ders hocalığı yapıyorsun. Şu anda sana okutman için verilen kitaplar var. O kitaplarda nebilere kitap indirildiği var mı?
Yok, sadece Resullere indirilen kitaplardan bahsediyor. Nebilere kitap indirilmemiş.
Nebilere kitap yok. Peki bu ayet söylüyor. Ondan sonra Bakara 136 söylüyor.
Enam
89-90. Âl-i İmrân 81 işte bu söylüyor. Enam 89'dan devamı 90'a kadar.
Pardon,
82'den 90'a kadar.
Hepsine verildiğini söylüyor.
Hepsine kitap sadece kitap değil, hikmetin de verildiği söyleniyor. Peki herhangi bir hocaya sorsam bugün, Türkiye'de değil, İslam aleminde. Peki bu Allah-u Teala bu Âl-i İmrân 81. ayette bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki 4 tane kitap indirilmiştir. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an. Tamam. Peki Tevrat kime indirilmiştir dediğimiz zaman ne derler?
Musa derler.
Musa Aleyhisselam'a. Peki bir tek ayette var mı Tevrat Musa'ya indirilmiştir diye?
Yok.
Yok. Tevrat'ın içerisinde yani şeyde Davud Aleyhisselam'a indirilen de dahil birçok kitap var. Yani Allah'ın Yakub Aleyhisselam soyundan gönderdiği rasullere indirdiği, nebilere indirdiği.
Musa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam'a kadar İsrailoğullarına gönderilen bütün nebilere verilen kitaplar şu an Tevrat'ın içinde.
Tabii Tevrat'ın içinde. Yani Musa Aleyhisselam'a verilen kitap da Tevrat'ın evet. içinde ama Tevrat Musa'ya verildi diye bir tek ayet yok. Peki ve bu inanç esası. Bunu kabul etmeyen kişiyi ne yaparlar? Kafir sayarlar. Kardeşim deliliniz var mı? Bir de şunu söylerler, inançta kesin delil esas alınır. Hangi delile dayanıyorsunuz? Hiçbir delil yok elinizde. Başta kesin deliller var. Bir de asıl mesele şu. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Bakara suresi 286 ile başlangıç ifadeler, cümleler aynı. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُولِهِ Resullerinden hiçbirini diğerine ayırmayız. Burada da ne diyor? La unferruku beyne ahadim minhum. Yani bütün nebiler dendiği zaman ilk nebi kim? Adem Aleyhisselam. Ona da kitap verildi. Zaten konu dağılmasın diye şey yapmayalım. Derslerimizde sık sık söylüyoruz. Peki bütün nebilere Allah tarafından kitap verilmiş. Sadece kitap mı verilmiş? Hikmet de verilmiş. Peki bugün İslam aleminde sorsanız hikmet ne? Allah'ın bütün nebilerine verdiği hikmet nedir? Ne derler?
Hikmetinden sual olmaz derler. Yani bilinmeyen bir şey aslında. Bilgelik.
Bilmez yani ne olur.
Felsefi bir şey yani.
Bak mesela İmam Şafii Er-Risalesinde demiştir ki işte sözüne güvendiğim alimlerden birisi dedi ki hikmet sünnettir. Ya kardeşim senin dediğin sünnet Allah'ın Kur'an da sünnet kavramı Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı görevleri ifade eden ana yolun şeyidir, kurallarıdır. Allahü Teala Ahzab suresinin 38. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Mâ kâne ale nebî min harac fîmâ faradallâhu le sünnetallâh. Yani nebilerden herhangi birisine Allah'ın ona görev olarak yüklediği, farz kıldığı şeyde bir sıkıntı olmaz. O neymiş? Allah'ın sünnetidir diyor. Peki ne yapıyorsunuz? Bu sünneti siz tutuyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları yapıyorsunuz. Ve şimdi sen usulü fıkıhta şey yaptığın için mesela hocalara sorsam bugün. Bu sünnet nedir? Ne derler? Pardon, hikmet. Sünnettir derler. Tek dayanakları nedir? İmam Şafii'dir. Peki İmam Şafii neye dayanmış? Sözüne güvendiğin bir kişi. Niye Allah'ın sözüne güvenmiyorsun? Ondan sonra da der ki Er-Risalesinde hikmet sadece Muhammed Aleyhisselam'a verilmiştir. Allah Allah. Yahu bütün nebilere kitap ve hikmet verildiğini Allah Ali İmran 81'de açıkça bildiriyor. En'am suresindeki Mekke'de inmiş olan bir sure. 82'den 90'a kadar anlatıyor. Ne oluyor size? Ne oluyor? Siz hangi dinin hocalarısınız? Şimdi şuradan bakalım. Allah bu inancı, buna inananları Müslüman sayıyor mu, saymıyor mu? Hep birlikte kararımızı verelim. Diyor ki Allahü Teala, sen böyle de diyor ve nahnu lehu muslimun, biz Allah'a teslim olmuş kişileriz. Ne demek? Allah ne diyorsa o. Başkası değil. Başkası değil. Allah ne diyorsa o. Peki bu emir Muhammed Aleyhisselam'a verilmiş. En başta onu yapması gerekmiyor mu? Peki. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا İşte İslam'dan başka bir din peşine kim düşerse فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Ondan asla kabul edilmeyecektir.
Yani aslında tam konumuz Allah'ın dininin dışındaki bütün dinleri Allah-u Teala bir nevi paralel kabul ediyor.
Şüphesiz evet. Tabii. Asla da kabul, hepsine batıl evet. diyor. Evet. Hak olan bu, diğerleri batıl. Evet. Peki şimdi bu ayette göre ve şeye göre Mesela bu Bakara 136 ve devamına göre bugün bütün şu kitaplarda anlatılan, İslam aleminin bütün üniversitelerinde, bütün medreselerinde, bütün okullarında okutulan kitaplara inanan kişileri Allah Müslüman sayıyor mu? Ha? Saymıyor.
Hocam, ve huve fil ahireti minel hasilin.
Onu da söylemiş baba.
Dünyada tonlarca altın olsa da ahirette de, ahirette kayıpta.
Tabii ahirette kaybedenlerden
tabii. Para elinde gelen
adam. Yani isterse bütün dünya onun olsun. Yani şimdi Allah-u Teala En'am suresi 35. ayetinde 35 mi 36 mıydı neyse 36. ayet olacak. Yok yok o şey. İnne lezine keferu lev enne lehum ma fil ardi cemian ve mislehu ma'ahu. Kaç? 30?
En'am 36
kaç şimdi? En'am? Pardon Maide. Yani yanlış, yanlış söyledim. Maide suresi. Maide 36.
Evet. Maide 36 öyle.
Tamam. Maide 36 ne diyor?
İnnellezine keferu.
İnnellezine keferu. Bu kafirlik eden ne demek? İsterse bak mesela kafirlik eden de iblisten öğrenelim. Allah iblise kafir dedi. Ne yaptı da iblis kafir oldu?
Allah'ın bir emrini.
Bir tek emrini kabul etmediği için kafir oldu.
Yoksa Allah'a imanı varlığı hususunda şüphesi şu subusu.
Asla. Allah'a inanıyor, ahiret gününe inanıyor. Zaten kendisi meleklerle beraber henüz bir indirilmiş bir kitap yok. Yani bugün bu mevcut kitaplardaki anlayışa göre kimse iblise kafir diyemez. Bak bir tek şeyi kabul etmediği için Allah ne yaptı onu? Kafir saydı yok. Eba vessek var ve kanemler kafirin diyor. Direndi kendisini büyük. Yani ha, sen mi daha iyi biliyorsun bizim ulema mı? Dendiği zaman iblis gibi olmuyor mu? Siz ne zaman? Ya kardeşim ben biliyorum mu diyorum. İşte bu ayet. Gel bu ayete göre bir cevabını ver. İşte bunlar ahirette kaybedecek onlardır. Zaten şeyde de Allah-u Teala bak Bakara 136'ya da çok hızlı bir şekilde okuyayım. Yani istersen meal sende varsa Allah-u Teala diyor ki siz şöyle deyin diyor. Biz Allah'a inandık. Bize indirilene, İbrahim'e indirilene, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya indirilene ve bütün nebilere, Rablerinden ne verilmiş onlara inandık. Yahu siz bütün mezhepler nebiye kitap inmez, Resul'e iner diyorsunuz. Ya Allah bak işte burada da birçok ayette işte En'am suresinde Ali İmran 81'de işte açıkça söylüyor. Ondan sonra la nüferriku beyne ahadim minhum. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Bugün şey yapıyorsunuz, Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl şey yapıyorlar? Türkiye'de şeylerde, ben Arap ülkelerinde onu duymadım ama Türkiye'de ya seyyidel evveline vel ahirin. Sen bir şey söyleyecektin demler bununla alakalı.
Hocam şöyle, yani Muhammed Aleyhisselam'a böyle seyyidel evveline
öncekilerin ve sonrakilerin efendisi.
Evet yani bunu söylüyor. Hatta selada falan bunu okuyorlar bildiğim
evet,
kadarıyla.
Evet yani camilerde her hafta dinliyorsun.
Şimdi bunu söylemeleri çok normal. Çünkü Diyanet'in çıkardığı İslam Ansiklopedisi'nin Hakikat-ı Muhammediye maddesine baktığınızda bundan çok daha ilerisi var. Yani orada mesela şöyle bir söylemde bulunulmuş. Bu böyle bir şey bir iddia olarak falan değil. Bu maddeyi yazanın ve o ansiklopediye hazırlayan ulemanın görüşü olarak ortaya koyuyor.
Genel zihniyet yani.
Ve genel zihniyet böyle. Evet. Yani bugün Hakikat-ı Muhammediye nedir diye bir genç merak etse, İslam ansiklopedisine ister internetten ister cildine açıp baksa bunu görecek.
Bu orada konuda o kadar kaynak var ki Diyanet'in yayınladığı bir kitap da hatırlıyorum ama şu anda aklıma gelmedi.
Mutlaka vardır. Hani bu herkesin ulaşabileceği, internetten kolayca ulaşabileceği bir şey. Şöyle demişler. Hazreti Peygamber'in 63 senelik zamanla sınırlı cismani hayatından ayrı bir varlığı daha mevcuttur. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa Hakikat-ı Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halkedilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir. Hazreti Adem'de tecelli edip daha sonra öbür peygamberlere intikal eden Hazreti Muhammed beden olarak dünyaya gelince ona intikal edip onda karar kılan nur ölümünden sonra da devam etmekte ve kainatın varlığını sürdürebilmektedir. Yani öyle bir şey ki aslında bütün nebilere hakikat-ı Muhammediye denilen nur intikal ediyor her birinden birine. En son Muhammed Aleyhisselam'da.
Yani işte Kur'an-ı
ya böyle bir şey.
Allah Teala istediği kadar senden önce de nebiler geçti. Sen şunların kıssalarını bilmiyordun. Biz sana anlattık. Sen de öleceksin. Senden sonra da insanlar gelecek, geçecek şeklindeki hiçbir ehemmiyeti yok yani bu tür ayetlerin. Hiç.
Hatta buraya benim anladığım başka şeyler de var. Mesela diyorlar ki bir insanın beşeri babası vardır. Beşer baba. Bir de ruhani babası vardır. Beşeri babası Hazreti Adem'dir. Ruhani babası hakikati Muhammed sayesinde Muhammed Aleyhisselam'dır diyor.
Aslında bunlar mesela Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Peki kim devam ettiriyor onu? İşte insan kamil diyerek bu tarikat şeyleri devam ettirir. Onu öyle inanırlar.
Zaten bu temeli hazırladıktan sonra istediğinize o nuru verebilirsiniz. Ne olacak ki? Kim itiraz edebilir yani? Burada bu zemin hazırlanmış maalesef.
İyi bak ne diyor Allah-u Teala burada? Bakın şunu gene siz dikkatle şey yapın da yani daha iyi anlaşılması açısından. Diyor ki bak şimdi biz ona teslim olduk deyin. Hangi konuda? Hiçbir nebi diğerinden ayırmayız. Hiçbir kitabı diğerinden ayırmayız. Kur'an-ı Kerim hepsini tasdik eden bir kitaptır. Ama ha Allah-u Teala Maide Suresi 48. ayette her bir toplum için özel bir şeriat oluşturduğunda bildiriyor. Mesela Yahudilere bazı şeyler haram kılınmış. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeyde İncil'de bunlar ortadan kaldırılmıştır. Yahudilerin de Hristiyanların da geçici sürede Davud Aleyhisselam'dan itibaren Beyt-i Makdis'e yönelerek ibadet yapmaları, namaz kılmaları emredilmiş. Ama orada hac yapmaları değil. Hac gene Safa şeyde Mekke'de Arafat, Mina, Müzdelife ve Kabe'de oluyor.
Ama bütün bu değişiklikler dinin tek bir din ve İslam olduğunun gerçeğini değiştirmiyor. Yani.
Değiştirmiyor. Ha bunlar zaten yaratmış. Geçici olarak Allah-u Teala diyor evet. Ki şeyde Maide 48'de diyor ki لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاتًا وَمِنْهَاجًا sizden her biriniz için yani değişik hükümler koyduk. Bir ana yol belirledik. Ana yol işte Allah'ın sünneti. Şimdi böyle bir şeyin öyle canlı hükümeten vahiden ve lakin yebbekum fî mâtak. Hepinizi kesinlikle tek bir ümmet yapardık. Hiçbiriniz de diğerden farklı bir şey olmazdı. Ama size verdiğimizde imtihan etmek için. Şimdi kıble değişene kadar Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından rahat rahat da beş vakit namazlarını kılıyorlardı. Ama nasıl kıble değiştiyse gitmediler. Ama Allah-u Teala Bakara suresinde ne diyor? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ وَكَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Kendilerine kitap verdikler, kendi evlatlarını tanıdıkları gibi o Muhammed Aleyhisselam'ı tanırlar. Kıblen de değişeceğini çok iyi bilirler. Ki ondan önceki ayetlerde de çok açıkça bildiriyor. وَاِنَّ فَر۪يكَ مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُ Ama onlardan bir grup var ki bile bile gerçekleri gizlerler. İşte kafirlik bu. Hadi buyurun. Hani işte bakın apaçık ayetler. Bugün İslam aleminin Kur'an'la bilgisi var mı?
Yok hocam.
Bak şu ayete göre, yani mevcut kitapları konuştuk. Şu ayete göre okuyalım. Bak diyor ki فَاِنْ اَمَنُوا بِمِسْلِمَا اَنْتُمْ بِهِفَقْتَدَ Sizin inandığınız gibi inanırlarsa, sizin inandığınız gibi dediği nedir? Bize indirilen, değil mi? Yani bu ayetten söylediği şeydir. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, Musa'ya ve indirilene ve Musa ve İsa'ya verilene ve ondan sonra bütün nebileri Rablerinden verilmiş olanlara inanmamız gerektiği söyleniyor. Hiçbirini diğerinden ayırmamamız gerektiğini söylüyor. Böyle bir inanç var mı bugün?
Zaten aynı ayetin benzeri az evvel sizin okuduğunuz Âl-i İmrân suresinin 84. ayetiydi. Orada bunların hepsinin İslam'ı getirdiğini zaten söyledi sizin okuduğunuz. Tabii. Burada da aynı şeyi söylüyor aslında.
Tabi bak fein amenü bi misse amentum bi fakat ihtede. Böyle bir inanan var mı? Yani sizin gibi yani buradaki oldu burada olduğu gibi inanırlarsa kesinlikle yola gelmişlerdir. Fein tevellev görürlerse ki bunu kabul eden kimse var mı? Ya şu ana kadar ya ama olmaya başladı da Allah'a şükür her tarafta da. Yani bizim geleneksel din anlayışında. Cemaatlerde, tarikatlarda böyle bir inanç yok. Feinle mahum fi şikak. Onlar şikakta ne olur? İşte bu paralel din dediğin ne olur? Şimdi buradan mesela gidiyorsunuz Ankara'ya, ana yoldan gidiyorsunuz. Bir de yan yol var. İşte onlar yan yoldadır. Yan yoldan giden Ankara'ya varabilir mi? Yok. Mümkün değil. O da başka tarafa gidiyor. İşte onlar ayrı yoldadır. İşte bu şikak paralel inançları gösteriyor. Evet, şimdi size şey yapalım.
Fatih Hocam
önce konuşacak.
Evet, biz paralel dinler ölmez diyoruz. Gerçekten de öyle yani. Paralel dinler bir adamın ölmesiyle veya işte bir takım grupların, cemaatlerin, şunların, bunların dağılmasıyla ölmez. Çünkü geçen hafta bir ayete vurgu yapmıştık. Allah-u Teala iblise kıyamete kadar yaşama hakkı verdi. Bu eğer kıyamete kadar yaşama hakkını elde ettiyse kıyamete kadar da Allah'ın doğru yolunun üzerinde oturmaya devam edecek ve insanların sürekli aklını çelecektir. Şimdi biz geçen hafta bu haftaya atıfla demiştik ki Türkiye'de bu paralel dini yapıların devam ettiğini, zihniyetin devam ettiğini, bunların esasında böyle birkaç kişinin ölmesiyle yok olmayacağını söyledik ve bunu örneklendireceğimizi de yine söylemiştik. Şimdi ben bugün hem akademiyadan hem işte Türkiye'deki çeşitli dini kurumların veya işte sivil toplum örgütlerinin ya da işte bir takım kanaat önderlerinin ağzıyla onların ifadelerinden alıntı yaparak esasında işte ölen Fethullah Gülen'in zihniyetinden bu adamların dini bakımdan zihniyetlerinin bir farkı var mı yok mu onlara temas edeceğim. Geçen hafta şöyle bir başlangıç yapmıştık. İşte o darbe girişiminin hemen akabinde yakalananlar bir takım ifadelerde bulunuyorlardı. Onlardan bir tanesi de demişti ki İşte Fethullah Gülen Peygamber Efendimiz'den sonra gelen kişidir. O Kur'an-ı Kerim'in eksiklerini tamamlıyor. Gülen için gözaltına alınmak bir gururdur demişti. Bu gazete manşetlerine yansımıştı ve insanlar da burada şu ifadeye takılmışlardı. Yani ne demek Kur'an'ın eksiklerini tamamlıyor? Böyle bir sapkınlık olabilir mi? Bu nasıl bir sapkınlıktır gibisinden. Buraya çok önem verdiler. Şimdi ben de buradan yürümek istiyorum. Yani bugün bizim hem okullarımızda okutulan hem işte kurumlarımızda anlatılan dinin o işte darbe sonrası medyanın çok şaşırdığı zihniyetten bir farkı yok mu? Ben ona temas edeceğim. Şimdi hepinizin bildiği bir rivayet aktarılır. Güya Muhammed Aleyhisselam Yemen'e vali olarak Muaz bin Cebel'i gönderirken ona demiş ki işte sen orada karşılaştığın sorunlara nasıl çözümler bulacaksın? O da demiş işte kitaba bakacağım, Kur'an'a bakacağım. Onu da bulursam ona göre hareket edeceğim. Bulamazsam işte Resulullah'ın sünnetine bakacağım. Resulullah'ın sünnetinde bulursam ona göre hareket edeceğim. Bulamazsam da bu defa içtihad edeceğim demiş. Muhammed Aleyhisselam da onun bu cevabını memnuniyetle karşılamış. Şimdi hikaye böyle. Kulağa hoş gelen bir hikaye ama tamamen uydurma. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'e de %100 muhalif bir rivayet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tasnif, böyle bir yetki paylaşımı, böyle bir din anlayışı, böyle bir nebi anlayışı yok. Ancak bu rivayet yani aslı astarı bile olmayan bu rivayet, bizim bugün fıkıh usulü eserlerinin vazgeçilmez rivayetlerindendir. Çünkü hepinizin bildiği işte kitap, sünnet, icma, kıyas şeklindeki bu deliller arasındaki bu hiyerarşi bağlamında sürekli bu rivayete atıfta bulunulur. Derler ki işte bakın bugün de zaten Müslümanlar herhangi bir konuda Kur'an'a bakarlar. Bulamazlarsa ki bulamama ihtimalleri çok fazladır derler. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok az şey vardır derler. Sonra sünnete bakarlar, sünnette bulabilirler. Bulamazlarsa bu defa ne yapacak? İşte toplum bu konuda bir görüşe varmış mı, icma oluşmuş mu? O da olmazsa işte içtihat edecek, şunu yapacak, bunu yapacak ve bu sistem bu şekilde çalışacak denilir. Esasında böylesi bir sistemin de Kur'an-ı Kerim'e göre asla kabul edilir bir tarafı yok da ancak işin trajikomik tarafı bu önce Kur'an'a bakarız, sonra sünnete bakarız, sonra şuna bakarız, buna bakarız şeklindeki bu klasik hiyerarşinin bile esasında hiçbir gerçekliğinin olmadığı, tamamen bir illüzyon olduğu, dolayısıyla asla nazara itibara alınmaması gerektiğini mesela bakın ben size Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Profesör Doktor Ali Bardakoğlu Hoca'nın cümleleriyle göstereyim size ki Bardakoğlu Hoca esasında burada bir fotoğraf çekiyor. Doğru olanı söylüyor. Olanı, uygulananı söylüyor. Yani doğru olanı derken zaten uygulamada olanı söylüyor. Diyor ki hoca, İslam toplumundaki hukuk tefekkürünün ve bunların ürünü olan bilgilerin oluşumunda Kur'an, sünnet, icma ve kıyas hiyerarşisi doğru değil. Belki bunun tersi doğrudur. Yani oluşumda asıl belirleyici faktör reydir. Yani Bardakoğlu Hoca diyor ki, bakmayın siz fıkıh usulü eserlerinde, fıkıh kitaplarında falan önce kitaba bakılır, sonra sünnete bakılır, sonra icmaya bakılır, sonra içtihat yapılır. Böyle bir şey yok diyor. Uygulama böyle bir şey, böyle değil. Tam tersidir bu. Onun için mesela Erdem Bey biraz önce İslam Ansiklopedisi'ne atıfta bulundu. Bardakoğlu Hoca'nın İslam Ansiklopedisi'ndeki kitap maddesinde ise Bardakoğlu Hoca diyor ki bu Kur'an'ın başta yer alması tamamen itibar bakımından, şeref bakımındandır, saygı bakımındandır. Yoksa işlevsellik açısından filan değildir diyor. Şimdi bakın nereye geldim mesele? Hani biraz önce çok şaşırdık ya, Fethullah Gülen Kur'an'ın eksiklerini tamamlayan adamdır sözüne bizim toplumumuz o zamanlar çok bozuldu. Şimdi bu akademiyada bunlar böyle bilimsel bir paragraf haline geldiğinde peki masumlaşıyor mu? Aslında ne deniliyor? Ya Kur'an'ın için aslında Kur'an'la olmaz bu iş diyor. Kur'an'la bu işler yürütülemez demek bu yani. Türkçesi bu. Hani Fethullah Gülen'in ağzıyla konuşacak olursak bu bizim ansiklopedi maddelerine ya da fıkıh usulündeki ifadelere onun ağzıyla konuşacak olursak aslında şu. Ya Kur'an Muran bunlarla olmaz. Sünnet diyorsun. İnan ki onunla da olmaz. Peki neyle yapacağız? Ya takılacaksın işte.
İcma derler.
O da öyle bir şey yok.
Peki mesela desen ki sen ulemaya bu mezheplerin tamamına icma ne diyorsunuz? Bir araya gelerek bir görüşte ittifak etmek. Bunu yaptığınız bir tek yer gösterin. Nerede toplantınız, hangi karar aldınız? Bir tane gösterin. Gösteren var mı? Evet.
Yani ne demek? Duruma göre bakacaksın. Toplum hangi taleplerle gelmiş sana ve sen bunlara biraz din sosu katarak nasıl bir çözüm buna bakacaksın. İşte toplum yararına bakacaksın, o zamanki zaruret durumlarına bakacaksın, şuna bakacaksın, buna bakacaksın. Böyle çözümler üreteceksin. Hocam Kur'an, ya Kur'an'da olmaz. Bir de bazen sünnet diyorsun, onunla da olmaz. Şimdi Fethullah Gülen'in elemanı bunu söylediği zaman millet dini bakımdan sapkınlıkla suçlarken bunlar akademiyaya makale olarak girdiğinde veya oraya girdiğinde bunlar değerli mi kabul edilecek peki? Hatta bakın daha ilerisini söyleyeyim. Bu da kesmiyor. Bugün geldiğimiz noktada mesela bu da kesmiyor. Yine ben hem bu ansiklopedi yazarlarından hem de bu konuda işte görüş ifade eden bir başka hocanın sözlerini ifade edeyim size. Bugün yaşanılan en önemli sıkıntı zaman içerisinde geçersiz hale gelmiş olan sünnet yerine neyi ikame edeceğimiz veya sünneti nasıl ihya edeceğimizdir. Çünkü Kur'an başında sünnet vasıtasıyla tahakkuk ettiği gibi bugün de sünnet veya sünnet yerine ikame olunacak başka bir şey vasıtasıyla tahakkuk edecektir. Diyor ki Kur'an'ı bizden öncekiler Kur'an'ı sünnetle konuşturmaya, işlevsel hale getirmeye çalıştılar. Ama artık bugün sünnette de Kur'an'ı konuşturmak, onu işlevsel hale getirmek mümkün değil. Biz bugün sünnet yerine neyi ikame edeceğiz diyor. Ne yapacağız?
Söyleyen kim
o? Bu Tahsin Görgün. Ve ondan sonra diyor ki bu ya devlet başkanı olacak diyor, ya bir meclis olacak diyor, ya şu olacak, ya bu olacak diyor. Onların görüşleriyle biz bunu devam ettireceğiz diyor. Şimdi bunlar akademik makaleler haline geldiği zaman ilim olacak. Öteki adamın müridi yakalandığında bunu söylediğinde sapkınlık olacak. Zihniyet olarak aynı bunların tamamı. Hani Kur'an'ın eksiğini tamamlıyor dediğinde çok şaşırıyorduk. Bakın ben size çok daha şeyini söyleyeyim, dikkat çek olanı. 12.02.2016 tarihinde Türkiye'deki bütün camilerde okutulan bir hutbeden alıntı yapacağım. Yani bundan daha geneli olamaz herhalde, değil mi? Türkiye'deki bütün camilerde okutulan hutbe, standart hutbe. Hutbe şöyle başlıyor. Kardeşlerim, bize Kur'an yeter anlayışıyla peygamberimizi, onun siretini ve sünnetini dikkate almadan Müslümanca yaşamaya çalışmak mümkün değildir. Yani birisi bana Kur'an yeter dediği zaman diyor ki buna sakın kanmayın, böyle bir şey asla olası mümkün değildir. Şimdi bu sözü bütün camilerin hutbelerinde okuduğunda aslında sen şunu söylüyorsun. Ya Kur'an-ı Kerim'de hüküm koyanın Allah olduğunu, tek yetkili şeyin Allah olduğunu, bütün dinin kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğuna dair yüzlerce ayet benim için hiçbir anlam ifade etmiyor diyorsun sen. Bu da Kur'an'ın eksiğini tamamlamamız lazım, bunu biz tamamlayacağız kelimesiyle aynı ifade değil mi? Sonra hutbe şöyle bitiyor. Diyor ki bu konuda bizi ikaz eden peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizden birinizi emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde köşesine yaslanmış olarak cahilce biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, hadis tanımayız derken bulmayayım demiş Muhammed Aleyhisselam. Böyle bir rivayet. Bütün hutbede, bütün camilerdeki hutbede bu okunuyor. Aynı dönemde Diyanet İşleri Başkanı olan Mehmet Görmez Hoca, yine aynı dönemde Diyanet İşleri'nde başkan yardımcısı olan Mehmet Emin Özafşar Hoca'nın makalesine atıfta bulunarak buradaki rivayetin uydurma olduğunu söylüyor. Sen 80 milyon insana uydurma bir rivayeti o zaman hutbede dinlettin.
Yani Diyanet İşleri Başkanı diyor ki, işte az önce okuduğun hadis olarak anlatılan şey, sizden hiçbirinizi işte sırt üstü şey yapmış da, istersen onu kısa...
Şöyle, biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, hadis tanımayız derken bulmayayım siz demiş bunu, Muhammed Aleyhisselam.
O zaman Diyanet İşleri Başkanı olan Görmez, böyle bir şey, böyle bir hadisin olmadığını yazacak. Diğeri başkan yardımcısı
evet,
mıydı?
Evet, Mehmet Emin Özafşar.
Ya Mehmet Emin Özafşar da başkan yardımcısı. O da bunu böyle diye, böyle bir hadis yok diyecek. Onların başında olduğu Diyanet'in bütün camilerinde böyle bir hutbe okunacak. Nasıl oluyor şimdi bu iş?
Bu paralel bir din olmuyor mu ya?
Nasıl oluyor bu iş ya? Kardeşim, bunun doğru olduğunu inanıyorsanız diye müsaade ediyorsunuz bunu? Hadi diyelim okundu, o zaman hemen bir düzeltme yapın. Deyin ki bak bu yanlış olmuş, haberiniz olsun diyeyim. Hemen bir düzeltme yapın. Evet.
Mesela bugün adı zikredilse asla hiç kimsenin şüphe duymayacağı ve toz kondurmayacağı bir hocanın yine ben bir gazetede yazılan yazısından ufak bir şey okuyacağım. Şöyle diyor hoca. Hazreti Peygamber olmasaydı Kur'an da olmazdı. Bize bir kitap getiren ve bu Allah'tandır diyen odur. Kendi sözlerini titizlikle Kur'an ayetlerinden ayıran odur. Kur'an'ın varlığı ve sıhhati Hazreti Peygamber'i devrede tutmaya bağlıdır.
Kim söylüyor bunu?
Ayettin Karaman Hoca'nın yazısı.
Peki birisi bize sorsa, Kur'an Allah'ın kitabı olduğunun delili nedir? Hayrettin Hoca'ya göre ne olacak?
Muhammed Aleyhisselam.
Peki nerede Muhammed Aleyhisselam gelsin bize? Farz et ki onun hayatında yaşıyorsun. Bu Allah'ın kitabıdır dediği zaman inanmak zorunda mısın?
Zaten sen yazmışsın demişler o zaman. Sen yazıyorsun bunu demişler.
Tabii. O ne diyor? Ne diyor mesela Allah-u Teala Bakara suresinde? Yani eğer diyor bir şüpheniz varsa bu konuda diyor. 20 kaçıncı ayette? 22 miydi? 23. Yani şüpheniz varsa diyor herkesi toplayın. Hatta şeyde İsra suresinde ne diyor? İnsanlar ve tüm cinler bir araya gelse bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler diyor. Bakara 23. Birçok sayıda. O zaman biz bugün birçok ayette var. Yani biz bugün Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu ispatlamak için kime dersen işte Muhammed böyle dedi. Ya kardeşim, benim hiç tanımadığım, bilmediğim bir kişi Kur'an olmasaydı Muhammed Aleyhisselam bugün yeryüzünde tanıyan bir adam olur muydu? Nasıl ben ya ona şey yaparak bu Kur'an Allah'ın kitabıdır diyebileceğim? Söyle bana. Bak ama Allah-u Teala öyle bir ölçü koymuş ki hadi buyurun. Bütün insanlar toplaşsın. Cinleri de katın. Becerebiliyorsanız getirin. Ha o zaman anlayacaksınız ki bu Allah'ın kitabıdır. O kadar. Bakın ama işte ya, lafa bak yani Allah aşkına ya.
Aynı hoca mesela diyor ki yine kendisine sorulmuş gazete köşesinden cevap veriyor. Halkın türbelerde yatan kimselerin özellikleri, onlarla kurdukları ilişki, hem de onlardan veya onlar vasıtasıyla bir şeyler istemeleri konularında önemli yanlışları var. Ancak bunların çok büyük çoğunluğu şöyle inanarak bunu yapıyor. Allah bu sevgili kullarına bazı yetkiler, imkanlar, özellikler bahşetmiştir. Bunlar şefaatçilerimizdir. Bizler günahkar olduğumuz için doğrudan Allah'tan istemeye yüzümüz yok. Belki bunlar sayesinde Allah dileklerimizi kabul eder. E tamam Kur'an'ın zaten şirk dediği şey bundan başka bir şey değil. Ya bunu mazur mu göreceğiz yani şimdi?
Bak şimdi mesela onların bak şu Diyanet'in şeyi var. Meali var. Ahkaf suresi. 5. ayette Allah-u Teala ne diyor? Bak ve men adallu وَمِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا اَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Meali vermeyeceğim çünkü çok yanlış. Bunlar bir tek ayette 6 tane affedilmez yanlış bulmuş. Hepsine de vermiştim Hayrettin Hoca'ya da, Diyanet'e de hepsine de ama hiçbirisinin umurunda olmadı. Ya yani bununla ilgili özel bir derste yapılabilir. O kadar yanlış manalar vermişler ki Arap dili açısından %100 yanlış. Ama Allah-u Teala ne diyor? وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek birisini Allah ile arasına koyup da yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Mesela şeyde Maide suresinin 117. ayette İsa aleyhisselam ilk konuşmasını nerede yapıyor?
Ahirette.
Ahirette yapıyor. Ne diyor? Ya sen mi dedin diyor Allah 116'da şey. Beni ve annemi Allah'la aranıza birer ilah ile koyun. Ya Rabbi diyor benim yapmadım. Ben inanmadığım şeyi nasıl söylerim? Ben sadece senin bana yap verdiğin emirlere göre hareket ettim. Sadece Allah'a kulluk edin dedim. Ben hayattayken ne yaptıklarını görüyordum ama vefat edince gören sadece sen oldun. Bakın İsa aleyhisselam Allah'ın nebisi. Ancak ahirette bundan haberi olacak. O zamana kadar yok. İsa Aleyhisselam'ı da yardıma çağırsanız, Muhammed Aleyhisselam'ı da çağırsanız aynı olursunuz. Ondan daha sapık kimdir diyen kim? Allah-u Teala değil mi? Bitti. Daha ondan daha sapık kimdir diyor. Yani niye öyle o şey yapılıyor? Ondan sonra diyor ki onlar bunların çağrısını habersizdir, bilmez ki. Öldüğü zaman artık onun dünyada olup bitenle bir ilgisi tamamen kesiliyor. Ölümüyle dirilmesi arasında göz açıp kapayacak kadar bir vakit geçtiğini zannediyor. Hiç haberi yok ki olup bitenden. Neyse evet.
Son bir örnek okuyacağım. Bu okuyacağım satırların sahibi de bugün yüz binlerce belki milyonlarca insana vaaz veriyor. Dini anlatıyor. Ve şimdi bakın tamam öteki paralel dindi doğru sapkındı. Evet doğru hepimiz öyle biliyoruz. Peki şimdi şu satırları yazabilen, bunları anlatabilen insan bugün hala yüz binlerce, milyonlarca insana din pazarlıyor. Bakın okuyorum satırları olduğu gibi, hiç herhangi bir ekleme yapmadan. Resul-i Ekrem Efendimizin geceleri içine bevlettiği, mübarek idrarını yaptığı ağaçtan yapımla bir kap vardı. Efendimiz onun içine bevleder. Ve üzerine yattığı sedirin altına koyar, sabahleyin kabın içindeki dökülürdü. Bir gece Efendimiz bir müddet önce bevlettiği kabı tekrar kullanmak istedi. Kabı alıp da içinin boş olduğunu görünce pak zevcelerinden Ümmü Habibe radıyallahu anhanın hizmetçisi olan Bereket radıyallahu anha isimli kadına kabın içindeki bevl nerede diye sordu.
Bevl dediği idrar.
İdrar. Bereket radıyallahu anha da onu ben içtim deyince Efendimiz muhakkak ki sağlam bir engel ile ateşten korundum buyurdu. Şimdi bu adamın anlattığı din ile.
Ya bir idrar içiyor, cehennemden korkuyor.
Bu adamın şu an anlattığı ve hala anlatıyor olduğu din ile. İşte bir hafta 10 gün önce ölen adamın anlattığı din arasında ne fark var?
Bu adam kim?
Bu şey Cübbeli Ahmet denilen kişi işte bu da. Bu adam da yüz binler milyonlar dinliyor. Hala adam din anlatıyor. Dolayısıyla biz ne demiştik? Şey programın şeyinde ismi olarak paralel dinler ölmez. Bunların müntesipleri ölebilir. Hiç ehemmiyeti yok. Önemli olan bu zihniyet devam ediyor mu etmiyor mu? İşte görüyoruz devam ediyor.
Her sahada devam ediyor. Evet şimdi de seni dinleyelim. Evet.
Şimdi paralel dinler ölmez diyoruz. Bunu zaten anlamak çok basit. Bunun içinde Allah'ın dininin tek bir din olduğunu, İslam olduğunu zaten hocam dersin girişinde söyledi. O halde çevremize bir bakalım. Acaba şu an yeryüzünde Allah'ın bu tek dini ve gönderdiği son kitabı, o dinin son kitabı hakim mi? Biz yeryüzünde Allah'ın gönderdiği son kitabın hükmettiğini, onunla insanların mutlu mesut yaşadıklarını, bütün hukuklarını onunla düzenlediklerini görebiliyor muyuz? Bu kitabın hakim olduğu en ufak bir köy bile var mı yeryüzünde? Yok. Peki o zaman Allah'ın dini yeryüzünde hakim değilse nedir hakim olan? Demek ki başka bir şey var Allah'ın dini yerine konmuş olarak. Dolayısıyla bir şey Allah'ın dini değilse, bir din Allah'ın dini değilse mutlaka paralel bir dindir. Bugün biz çevremize baktığımızda, etrafımızdaki coğrafyaya ve kendimize baktığımızda Allah'ın kitabının hakim olmadığını görüyorsak, mevcut koşullarda bile zaten paralel bir dinin yönetimi altında veya etkisi altında ya da etrafımızı kuşatmış bir şekilde orada yaşıyoruz demektir. Bunlardan tabii günümüzde hala ve kıyamete kadar belki sayıları da artarak devam edecek şekilde çok sayıda görmek ve örnek vermek mümkün. Madem bir din Allah'a ait değilse paraleldir, o halde şöyle bir bakalım. Acaba neler var etrafımızda bugün paralel din olarak gördüğümüz, yani tırnak içerisinde Allah'ın dini yerine konmuş, Allah'ın dini muamelesi gören yapılar neler? Bunlardan birkaç örnek verelim. Mesela biz burada özellikle bu cumartesi derslerimizde her hafta neredeyse farklı bir konudan ve çoğunlukla bunlar işte fıkhi konular da oluyor, hukuki konular oluyor. Mesela boşanmadır, evlenmedir, işte miras hukuku, bunlarla ilgili çok sayıda ders yapıyoruz. Ve bunların her birinde mezheplerin Kur'an'la arasındaki farkı burada hep beraber görme fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla bizim bir kere mezhep dediğimiz yapı zaten paralel bir din oluşturmuş oluyor Allah-u Teala'nın dininin yanı sıra. İçerisindeki hukukun Kur'an'dakiyle hiçbir alakası yok. Ne medeni hukuku Kur'an'a göre, ne ceza hukuku Kur'an'la bir ilişiği var. Dolayısıyla burada zaten paralel bir yapı görüyoruz. Sürekli konuştuğumuz için de bunu kısaca geçiyorum. Bir diğerine bakalım inançla alakalı olarak. Bugün İslam kabul edilen ve hatta İslam'ın yerine konan, hatta ve hatta bugün Müslüman olmuş bir kişiyi aslında Müslümanlıkla alakası olmadığını, sadece tasavvuf denilen yapının içerisine girdiğini söyleyebileceğimiz yapı işte tasavvuf. Bu da paralel bir din. Yani Allah'ın dini yerine o kadar konmuş ki bugün siz tasavvuf İslam değildir, Allah'ın dinine tamamen zıt ve üstelik ağzına kadar şirk içerir dediğiniz zaman sosyal medyada orada burada linç kampanyası başlatılıyor hakkınızda. Ama mesela buradan birkaç örnek verelim. Gazali, İmam Gazali var biliyorsunuz. Bunun bir eserinde şöyle diyor. Delilsiz ve öğrenmeksizin kalbe ilka edilen ilim, kulun nasıl ve nereden kendisine verildiğini bilmediği ve kendisinden istifa ettiği sebebe muttali olduğu kısımlara ayrılmaktadır. O sebep de ilmi kalbe ilka eden meleğin müşahedesidir. Yani bir melek geliyor, kalbinize ilim şey yapıyor. Siz onunla müşahede ediyorsunuz. Yani bir tür ondan ruhani bir bilgi alıyorsunuz. Birincisine ilham ve kalbe üflemek adı verilir. İkincisine vahiy denir. Vahiy sadece peygamberlere mahsustur. Birincisi ise evliyaya mahsustur. Yani evliya
böyle bir...
Ben de bunu söyleyecek misin diye bekliyorum. Çok önemli.
Şimdi hocam daha o kadar ileri gidiyor ki mesela şeyde bu Fususül Hikem'de bu da İbnül Arabi diyor ki Resullerin sonuncusu veli ve Resul ve Nebi'dir. Ve evliyanın sonuncusu asıldan alıcı olan varistir ve mertebelerin müşahede edicisi. Asıldan direkt alıyor. Yani meleğe falan da ihtiyacı yok. Ve o şefaat kapısında kapısının fethinde Adem evlatlarının efendisi ve cemaatin önde olanı Muhammed'in güzelliklerinden bir güzelliktir. Kim bu? Evliyanın sonuncusu yani kendisi. Tabii. Kendisi Hatimül Evliya olarak zaten kitabında söylüyor. Evliyanın sonuncusu benim diyor. Onun özelliklerini de böyle şey yapıyor.
Ayşe'nin o kısım yok mu sende? Yani şey, bu İmam Gazali diyor ki işte şeyde bu levh-i mahfuzda oluşan şey anında diyor bizim kalbimize yansır.
Ha, şöyle hocam. Peki, evliya ile enbiyanın ilimleriyle ulema ve hukemanın ilimleri arasındaki fark şudur. Evliyanın ve enbiyanın ilimleri kalbin dahilinden gelir, içinden gelir. Melekut alemine açılan kapıdan gelir. Hikmet ilmi ise duyuların kapılarından gelir diyor. Ve şeyi söylüyor. Evliya ve enbiya evliya enbiyadan daha üstündür çünkü direkt Allah'tan alır. Halbuki enbiya o kısmı buraya almamışım hocam. Onu sadece şey olarak not olarak yazmışım.
Mesela şöyle diyor ki şeyler evliyanın kendileri için evliyanın kalbi ilahi aynadır diyor. Mirat-ı ilahidir. Evet. Dolayısıyla levh-i mahfuzda oluşan her şey buraya anında yansır. Levh-i mahfuzda ne? Tüm bilgiler. Yani her türlü bilgi anında yansır diyor. Ama enbiyaya ancak melek getirirse bilir, vahiy gelirse bilir. Işte, aralarında çok küçük bir fark var değil mi?
Yani şimdi öyle bir şey ki, şimdi bunun neresinden tutup da Allah'ın dini sayacaksınız? Ve ondan sonra da bu dinle bu din dediğiniz şey paralel din olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Yine Rumi Celaleddin var biliyorsunuz. Onun söylediği şeyler de şöyle diyor ki Hakk'ın yüksek sıfatları Ali'nin vasfıdır. Hakk'ın sıfat Hak dediği de Allah Teala haşa. Hakk'ın sıfatları zaten ayrı değildir. O Tanrı'nın zatına yapışmış o olmuştur. Hani duyduğun lahutun o gizli hazinesi yok mu? İşte o odur. Çünkü o haktan hakla görünmüştür. O hazinenin nakli tükenmez ilimdi. İşte o ilimden maksut Yüce Ali'dir. Yani o ilimle kastedilen Yüce Ali'dir diyor. Hakkın hikmetini ondan başka kimse bilmez. Zira o hakimdir, her şeyin bilginidir. İptidasız yani başlangıçsız, evvel idi, sonsuz ahirde odur. Az evvel Seyyid el evveline vel ahirin diye orada en azından Seyyid diyorlar. Burada başlangıcı kendisi hocam yani evvelinde ahirinde kendisi haşa.
Yani şeyde sapıklıkta sınır tanımıyor.
Sınır yok hocam. Hatta o kadar ilerisi var ki mesela işte bir cümle hadi okuyayım onu da. Yani insan bunu okurken utanıyor. Gene Ali'nin vergisidir ki Meryem'e arkadaş oldu da İsa vücuda geldi.
Tövbe estağfurullah.
Dinde evvel o idi, ahir o idi. Allah yani ile içli ve dışlıydı.
Allah-u Teala şey İsa ibn-i Meryem yerine İsa ibn-i Ali demesi lazım.
Aynen öyle. Aynen
Allah'a öyle. Da bir haşa. Tövbe estağfurullah.
Yani şimdi dolayısıyla işte tasavvuf dediğiniz şeyin bu konularda eser üretmişler. Yani eser dedikleriniz içerisinde bunlar var. O işte bu Celaleddin'i yere göğe sığdıramayanlar aslında bunların hiçbirinin haberi bile yok bunlardan. Olsa zaten muhtemelen o şekilde davranmazlar
her
ama.
Her sene kutlamalar yapılıyor.
Aynen öyle. Gösteriler, kutlamalar bütün dünyada bir de yayılmış evet, vaziyette. Şimdi onun dışında bir de Said Nursi var mesela. Ondan da birkaç örnek vereyim. Mesela diyor ki bu Risale'nin girişinin bu derece uzun olması istemeden olmuştur. Demek ihtiyaç var ki öyle yazdırıldı diyor mesela. Yani aynı kendi yazmamış, kendisine yazdırıldığını söylüyor.
Kim yazdırmış?
Allah yazdırıyor. Risale-i Nur'un manevi kişiliği ve onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri ferit makamıyla şereflendikleri için ferit yani tek bir birlik makamı.
Kim ait o birlik makamı?
Allah Teala'ya tabii ki.
Allah. Ama bunlar onların o makamda bunlar.
Onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanının büyük bölümünü Hicaz'da geçiren Kutbu Azam'ın yetkisi vardır. Bu sebeple Kutbu Azam'ın dahi emrine girmek zorunda değillerdir. Her devirde var olan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmazlar. Ben eskiden Risale-i Nur'un manevi kişiliğinin o imamlar kişiliğini o imamlardan biri zannederdim. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam hem kutup hem Gavs hem de ferdiyet makamında olduğundan şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamıyla şereflenmiştir. Yani her şeyin başında Risale-i Nur var. O derece
ama aslında yüksek. Kendisi
tabii ki.
Tabii
ki. Ya tabii daha fazla buradan örnek vermek.
Şunu söylüyor o. Mesela Risale-i Nur için niye Risale deniyor? Çünkü Resullükle aynı kökten geliyor. Evet. Nur diyor, mesela Kur'an'dan alınmadır demiyor. Kur'an'ın alındığı yerden alınmadır diyor. Dolayısıyla onlara göre son kitap Risale-i Nur'dur, Kur'an değildir.
Aynen öyle hocam. Tıpkı şeyde işte bu Mesnevi'nin ön sözünde asılların asılların asılgidir gibi garip yani saçma sapan şey.
Kur'an'dan değil mi? O asılların asılların asıllardır ki yani onun yeni tek bir kitap yok.
Aynen öyle. Tabii bu da tasavvufta zaten bunun gibi yığınla malzeme var. Yani tasavvufun neresine bakarsanız bakın bu tür rezilliklerle karşılaşıyorsunuz. İşin bir diğer kısmını Fatih Hocam zaten anlattı. Diyanetin ve mevcut yapının bugün çocuklara üniversitelerde veya liselerde öğretilen din de maalesef Allah'ın diniyle alakalı değil. Fakat ben buradan bir örnek daha verip bitireceğim. Şimdi bu şeyde az evvel Hakikat-ı Muhammediye maddesini okumuştuk. O da Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapan bir profesör, doktorun yazdığı bir kitapta da şu kitaptan da şöyle bir şey hatta alıntıya da bakayım. O ismi cismi burada vardır. Evet burada var. Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk kitabınızda var hocam bunun şeysi sizin kitabınızda. Ricalül Gayb Altınoluk Mecmuası'nda yazılmış bir şey.
Şey mi?
Hasan Kamil Yılmaz'ın.
Eski İstanbul müftüsü.
Evet, o da şöyle diyor. Kutup en büyük velidir. Bütün erenlerin başı Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Gavs, darda kalındığında sığınılan ve istimdad edilen, yani yardım istenilen kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya Gavs diyerek Gavs'a sığınırlar. Gavs istimdad edene yardım elini uzatır. Abdülkadir Geylani Gavs-ı Azam lakabıyla ünlüdür. Ancak bütün bu sığınma ve istimdatlar zahirde Gavs'a ise de hakikatte Allah'adır. Çünkü alemde yegane mutasarrıf Allah Teala'dır. Ondan başka faili mutlak yoktur. Gavs olarak bilinenler esma ve sıfatı ilahi mazharıdırlar. Yani bu... yani şimdi böyle öyle böyle şeyler ekliyor ki buraya insanlar ha tamam ya bir problem yokmuş bunda. Demek ki biz Gavs'a sığınabiliriz desin.
Allah'ın şeyler yani zihin karıştırıcı ifadeler. Allah'ın isim ve sıfatları onlarda tecelli ediyorsa daha ne kaldı geride? Kalan bir şey var mı?
Bir de maalesef hiçbir şey kalmadı. Yani bütün bu yapılar ve bundan daha da ötesi bugün maalesef din diye insanların hayatının içerisine girmiş, sızmış ve yaşanıyor.
Ama bunların ölmesi söylediklerine mümkün. Kesinlikle inanmaz bunlar. Hiçbirisi. Ama bile bile işte doğru yolun üstünde oturarak insanları saptırırlar.
Ama maalesef dediğiniz gibi insanlar, yaşayan insanlar bunların doğru olduğunu düşünerek Allah'a kulluk etti ya da düzgün bir din yaşadıklarını düşünerek bunları yapan bir yığın insan var yani maalesef.
Yani sonra için deist oluyor, ateist oluyor, şu bu diyoruz da peki ne yapacak diye.
Böyle saçma bir şey.
Bu tür saçmalığa inanıp ondan sonra aklıma, kalbime yatmıyor ama ne yapayım deyip münafık mı olsaydı?
Bak şimdi söyledin de şu aklıma geldi. İşte o biz geçen hafta Katolik Kilisesi ile ilgili şeyi de okuduk ya burada. Katolik Kilisesi'nin kilise organizasyonundan sorumlu olan kardinal bana aynen şunu söylemişti o gittiğim zaman. Katoliklik bitti dedi. Yok. Niye bitiyor? Çünkü söyledikleri hiçbir şey mantıklı değil ki. Edemez. Ve şeyde en son Tübingen Üniversitesi'ne gittiğim zaman Katolik Fakültesi'nin dekanının odasındayız. Orada şey vardı. Bu Balkanlardan bir Muhammed diye birisi var. Doktora yapmak için oraya gelmiş. 5 yıldır buradayım demişti. Çalışıyor. Dekan da ona sahip çıkmış. Kimse rahatsız etmesin diye kendi odasında vermiş. Orada dekan ve fakültenin hocalar hep birlikteyiz. Dedim Muhammed sen kaç senedir buradasın? Dedi ki 5 yıldır buradayım. Heh. Peki 5 yıldır bakın dünyanın en önde gelen Katolik fakültesinden bahsediyoruz. O zaman da Papa o fakülteden gitmişti. 5 yıldır burada bir tane Katolik gördün mü dedim. Hepsi de dinliyor. Biraz düşündü. İlk geldiğim sene bir iki tane vardı dedi. Bir tane Katolik gördüm. Ondan sonra dekan dedi ki, yahu dedi bizim bütün kiliselerimiz bomboş dedi. Hiç kimse şey yapmıyor. Ve dedi, Almanya'da öyle camiler var ki cemaatinin tamamı Alman. Dolayısıyla ama bizim şimdi, bakın eğer bu yanlışları devam ettirirsek, bu Hristiyanlığın mevcut halinden başka bir şey değil şu anlattıklarınız. Ama Kur'an'dakini anlattığımız zaman, geçen hafta işte Katoliklerle yaptığımız anlaşmayı okumuştuk. Arzu edenler bizim sitemizden okuyabilirler. Katolik Kilisesi ile yapılan anlaşma, Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi ile yaptığımız anlaşma, onu rahatlıkla okuyabilirler. Bir de Fethullah'la yaptığımız anlaşmayı da pekala okuyabilirler. Bunların hepsi doğruları gayet iyi biliyorlar. En küçük şüpheleri yok. Ama doğrulara uymak gelir elde etmeye sebep olmuyor yani. Üzüm suyu satarsan kimse almıyor ama onu şaraba çevirdin mi para kazanıyorsun. Bunlar böyle yapıyorlar. Ben şimdi son olarak şu ayeti okuyayım ve dersimizi tamamlamış olalım. Allah-u Teala burada diyor ki, de ki Muhammed Aleyhisselam'a Ahkaf suresinin 9. ayetinde şöyle emir veriyor. Evet. Bakın bu surede Mekke'de inmiş. De ki ben ilk defa ortaya çıkmış bir Rasul değilim. Diğer okuduğumuz ayetlerde de vardı. Ondan önce çok Rasuller geldi geçti. Ben bana ne yapılacağını, size ne yapılacağını bilmem. Çünkü ölene kadar yoldan çıkma ihtimali var. Bunda biz şeyden birçok ayetten bildiğimiz gibi Sümer suresi 65. ayet çok net bir şekilde söylüyor. Arzu edenler bakabilirler. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. O da nedir? Kur'an. O kadar. Eğer o zaman siz Muhammed Aleyhisselam'a uyduğunuzu söylüyorsanız uymanız gereken nedir? Sadece Kur'an'dır. Başka bir şey yok. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. O kadar. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine tam teslim olan, Kur'an'a tam uyan, Muhammed Aleyhisselam'ı da örnek alan kişilerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.